Ayrım 6.
Sayfa 121. Halk kendilerine oy verince haklı, onun dışındaki bütün taleplerinde halk bilmez, anlamaz. Halkı karşılarına alma tavrı. Daha önceki barış gücü oradan kaçtı. Fransızlar da öyle. Oteller, birlikler uçuruldu. Amerikalılardan, Fransızlardan 300'e yakın insan öldürüldü. Karmakarışık bir yerdir orası. Sen gideceksin, İsrail bombalamayacak, sana sahip çıkacak. Orası bataklık. Artık dünya bataklık lafını öğrensin. Suriye'nin Lübnan'a ilk müdahalesi Hristiyanları Müslümanlara karşı tutmak içindir. Hafız Esad, Amerika'nın zorlamasıyla Lübnan'a girdi. Daha başka safhasında yine bir Müslüman örgüt olan Filistin mültecilerine ambargo uyguladı, açlıktan öldürdü. Yani Müslümanı, sağcısı, solcusu, İslamcısı karışık, nerede ne olacağı belli değil. Gerçi son 10 yılda taraflar biraz netleşmiştir. Eskisi gibi karma karışık, değişik sol yapılar, değişik çeşitli yapılar yok ama bataklıktır. Kim kimin yanında belli değil. Buradan uzak duracaksın. Türk halkı istiyor da meclis kulak asıyor mu buna? Meclisin bilgi birikimi çok zayıf. Yakın tarihi bilen, İsrail'i tanıyan birisi gelsin şu meclise artık. İsrail kurulurken 450 Filistin köyünü yerle bir etti. Bunların Tevrat'ı da böyle yazıyor. Diyor ki, orada bütün milletler sizin kölenizdir. Onlar gelip sizin ayağınızı öpecek. Siz seçilmişsiniz, efendisiniz, nereden girersen gir. Bu iş sakattır. Bu bataklığa girilmeyecektir. Randevu evine gelin verilmez. Oranın ahlakı yoktur artık. Bir Ankara türküsü var, arabaya bin diye. Argo, arabesk türküler. Bunlardan biri de, benim canım tatlıdır, ısırırsan öptürmem şarkısıdır. Oraya gideceksin ama ısırmayacaksın. Randevu evinde profesyonel fahişeler vardır. Anlaşma yaparlar patronlarıyla. Meme sıktırmam diyor gelirken. Şimdi sen şart koyuyorsun. Meme sıktırmam. Hadi git, İsrail sınırında sıktırma bakayım. İsrail gelecek, senden makas almayacak. İsrail istediğini yaptı, yapar da. Uzak duracaksın. Siyaseti bilen insan uzak durur. Bin kere yalvardık, bin kere de şu halkı dinleyin diye. 50 yıldır Amerika ve İsrail'i koruyan milliyetçi anlayıştan çok çektik. Demirel, Türkeş. Bunların milliyetçiliği nedense İsrail ve Amerika'yı korudu. Şimdi de bir Müslüman siyaset girdi dünyaya. Türkiye'deki Müslüman siyasette Amerika ve İsrail'i koruyor. Herkesin kafası karışıyor. Tabii sermaye, Dünya Bankası, IMF bir olursa, borsalar bir olursa, tabii ki siyaset de bir olacaktır. Sen ne olursan ol, bu halk 1 Mart tezkeresine hayır dedi. Böyle bir onurumuz, Şam ve Halep sokaklarında yürüyecek yüzümüz var. İsrail'e asla güvenilmez dedik ısrarla. İsrail, 50 yıldan beri Türk ve Arapları düşmanlaştırmak istiyor. Bütün siyaseti budur. Bunu kah laik şeriat kavgaları, kah başka şekillerde yapıyor. Ahmet Taner Kışlalı gibi dünya güzeli insanlar, Uğur Mumcu gibi değerli insanlar nerede? Bu insanların failleri ortada yok. Bunları kim öldürdü? Bildiğimiz yok. Muammer Aksoy gibi insanlar örneğin. Bırakın siyasi fikirlerini, oturması kalkması, zarafeti dünya güzeli insanlar. Sen bunları bombalarla öldürtmüşsün. Bahriye Üçok gibi hanımefendi insanlar, bunca dünya güzeli insan gidiyor. Sonra biz hafızamızı siliyoruz. Gayet iyi biliyoruz ki dünya da biliyor bunları, kitaplar yazılıyor. Alman istihbaratıyla İsrail istihbaratının dış politikaları birdir. Almanya hür bir devlet değildir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya esir bir devlet oldu. Amerika'nın esaretine girdi ama Almanya'yı dış siyasette kullanan ortak politikalar İsrail'e aittir. Ayrımcılık, mezhep, madımak, faili meçhuller gibi bizi Araplarla düşmanlaştırmak, bu toprakları düşmanlaştırmak gibi bir siyasetleri var. İsrail ve Alman istihbarat servisleri bu ülkede kardeşi kardeşe kırdırmak için at oynattı. İsrail zamanı geldiğinde bizi Suriye'ye, İran'a karşı kullanır. Komşularımızla ticaret yapamayız o zaman. Bunlarla küfürleşiriz, molla deriz. Hafız Esat'a PKK'yı tuttu deriz ve işin içinden çıkılmaz. Böyle karma karışık bir şeye döneriz. Net tavrımızı koyalım. Burası bataklıktır. İsrail bizimle yaptığı güvenlik işbirliklerinde güvenilir olmadığını da açıkça gösterdi. İncirlik'ten savaş sırasında ne gidiyordu? İncirlik'ten gemiler, tırlar dolusu yükler gitti. Devlet, ordu, hükümet ne söyledi? İncirlik bir nevi İsrail'in deposu gibi çalışıyor. Buna gazeteci, hükümet bir şey demiyor, bunu açıklayan, söyleyen yok. Biz İsrail'in köpeği değiliz. Genç çocuklar da sokaklarda bunu söylüyor. Yarın da o çocuk da gidip asker olacak ve orada olmak istemiyor. Onurun, bağımsızlığın, cumhuriyetin, halkının geleceği, istikbali için asker ol, komşularınla kardeşlik anlamında daha da yakınlaş. Ben gideceğim, orada bataklığa gireceğim. Yok, Almanya'da geliyormuş, Malezya'da geliyormuş. Onlar dünyanın bir ucundan gelen, bizim kadar bu siyasi trafik içinde olamayan ülkeler. Türkiye hafızasız değil. 50 yıldır bu İsrail'den çektiğimiz artık yeter. Bunlarla diplomatik ilişkilere girelim. Yine güvenlik, yine istihbarat ilişkilerimiz olsun ama katakulliler olmasın. Şimdi dünyada hükümet de, Türk ordusu da biliyor. Bu mayınlar nereden geldi? Bu C4'lerin hangi marka olduğu, Amerikan İsrail yapımı olduğu ortada mı? Ortada. Mal ortada. İsrail dünya kanseridir. Bunlar bizim öz kardeşimiz diyoruz ama hadi öz kardeşimiz olmasın. Yeni Zelandalı, Eskimo olsun. Kardeşim sonuçta. İnsanlık buna nasıl tahammül gösteriyor? Avrupalılar, Amerikalılar, bu üniversiteler, oradaki doktorlar, profesörler, mühendisler bu sahnelere nasıl dayanıyorlar? Bize nasıl dayandıklarının yolunu göstersinler, biz de dayanalım. Hap mı kullanıyor bu adamlar? Göstersinler bize bir yöntem. Bu savaş sahneleri olurken onu uygulayalım. Kendimizi nasıl teskin edeceğimizi, nasıl sakin duracağımızı öğretsinler bize. Madem İsrail vuracak, öldürecek, bunun yöntemini öğretsinler. Buna can dayanmaz. Birleşmiş Milletler tıkandı. Tamam da Batı'da hiç mi üniversite, hiç mi insan hakları kurumu yok? Böyle bir bildiri, bir yazı, Reuters ajansından küçük bir kınadı haberi. Çocukları öldürüyorsun sen. Hizbullah'la olan savaş da böyle başladı. Plajda çocukları öldürdü, şimdi yine keyfince öldürüyor. Buna başka çözüm bulalım. İsrail lehine de çözümler bulalım. Ne diyor bu adam? Gelin buna çözüm bulalım. O tarafta çözüm bulunmuyor. Bakın ben size ütopik gelecek şeyler söyleyeyim. Biz 20 yıl, 25 yıl sonra bu topraklarda bunların hamiliğini üstleneceğiz. Oraları ilhak edeceğiz. Filistin bizim tebaamız olacak demiyorum ama bize bağlanacaklar. Ermenistan'ı Rusya üstlenmiyor mu? Hamiliğini yapmıyor mu? O anlamda biz bunların hamisi olacağız. Filistin bölgesinin koruyucusu ve kollayıcısı olacağız. Bunun başka çözümü yok. Buralarda bu insanları koruyacak bir güç, bir devlet yok. Bir konfederasyon, kongre, Birleşmiş Milletler, uluslararası cemiyet yok. Bu adamlar dayak yiyor ve her gün ölüyor. El Fetih geliyor, sosyal demokratlar geliyor, onlar yiyor. Sonra şeriatçıymış, İslamcıymış, onlar geliyor, onlar da yiyor. Fark etmiyor, hepsini öldürüyorlar. Sağcısına, solcusuna bakmıyorlar. 50 yıldır her gün çocuk öldüren bir devletle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler yeniden kurulacaksa bunu bir yasa maddesi yapalım. Her gün insan öldüren bir devlet, devlet olamaz. 3 gün huzur ver kardeşim. Bunu artık devlet ve hukuk statüsünden çıkartmamız lazım. Hem BM'nin onlarca yüzlerce kararını dinlemiyorsun, sonra çocuk öldürüyorsun. Gazze'den çekilmem. Ha biraz çekildim diyor ama çekildiğin yeri bombalıyorsun. Doğu Kudüs'ten çekilmem. Golan'ı hiç vermem. İşte Hizbullah'la kavgaya giriyorsun, Hizbullah seni dövüyor. 2 ay susuyorsun, sonra gelip karşılığında çocuk öldürüyorsun. Git Hizbullah'a vur. O da yok. Delikanlıyı da karşılarına alamıyorlar. Adam gibi adamla da güreş tutamıyorlar. Çoluk çocuk, ellerinde ne silah var ne de başka bir şey. Kadınları, yoldan geçen insanları, poğaça börek dükkanındakileri, herkesi teknolojinin en büyük bombalarıyla, uzaktan kumandayla vuruyorsun. Sonra da hassas cihazda 3 metre, 5 metre teknik arıza yaptı diyor, işin içinden çıkıyor. Onlar ölene kadar yapacak artık. Teknoloji hata yapacak artık. Bize de hata yaptı Ege'de, tatbikatta. Amerikalılar bizi vurdu. Bir dünya hastalığı, bir dünya kanseri İsrail. Musa'nın götürmediği Yahudiler. Falaşaları getirmişler Habeşistan'dan. Falaşalar Mısır'dan göçmeden önceki Yahudiler. Yani Musa'nın götürmediği Yahudiler. Bunları 2500 yıl sonra topluyorlar. İsrail'de yaşasınlar diye. Tabii bunlar zenci insanlar. Bunlardan da her İsrail vatandaşından olduğu gibi kan alıyorlar. Hani Kızılay kan alır ya. Bunların kanlarını alıp sürekli çöpe atmışlar. Böyle ırkçılık yapıyorlar. Falaşalar da sokağa döküldü. Siz bizi Habeşistan'dan buraya Yahudiyiz, öz kardeşiz diye getirdiniz. Şimdi bizim kanımızı çöpe atıyorsunuz. Niye? Diye ayaklandılar. Yazık insanlara. Siyah Afrikalılara bu çağda hala ırkçılık yapılıyor. Bunlar ruh hastası. Kendi adamına ırkçılık yapıyor yahu. Gariban falaşalar da orada kaldı. Falaşalar artık orada yaşamaz. Falaşaları da biz alalım, biz karıştıralım Mısır'da, Suriye'de, Türkiye'de. Başka topraklara gelsinler, bizim buralarda yaşasınlar. Bizim tarih boyunca ırkçılık diye bir derdimiz olmadı. Kardeşçe yaşasınlar. 3 tane köyümüz de onların olsun. Din gelince ırkçı yönlerine teknolojiyi de katmışlar. BM'yi tanımıyorlar. Sokağa çıkıp herkesi topla tüfekle öldüren insanlarla karşı karşıyayız. Bunlara tahammülümüz yok. Güçleneceğiz, ülkemizi güçlü kılacağız. Evet, Türkiye, Orta Doğu'nun en güçlü ülkesidir. Gün gelecek, Yahudilerin değil ama İsrail'in karşısında duracağız. Karşında bir devlet, bir hukuk, bir BM, bir akıl olsa çözüm bulursun. Karşında bir akıl yok. Kendinden başka dünyada hiçbir şeyi düşünmeyen bir deli var ve Yahudilerin de ekmeğiyle oynuyorlar. Tarihten bu yana da aynı şarkıyı söylüyorlar. Dünya bizi çekemiyor, dünya bizi soykırımdan geçiriyor, kendimizi korumak için bize her yol meşrudur. Yeter. Yeni yetişen çocuklarımız var. 2-3 yaşında çocuk televizyonu açıyor, bunların çocukları nasıl öldürdüklerini görüyor. Güçleneceğiz. Orta Doğu'da güçlü bir devlet olacağız. Bunun şakası yok. 2020-2025'lere kalmadan da bu topraklar o topraklara sahip çıkacak. O bölgedekilerin hepsi siz gittikten sonra burası kan gölüne döndü, bir gün uyuyamadık, bir gün ekmek yemedik diyorlar. Onlar bizim kardeşimizdir. Biz onların ellerinden tutacağız. Bu bizim ütopik siyasetimizdir. Yahudi parantezi. İsrail diye bir devlet var. Yahudilik diye de bir din. Bize tarih boyu batılı bilim adamları, Yahudilerin çok büyük bilim adamları yetiştirdiklerini söylerler. Evet, doğrudur. Felsefede, siyasette, estetikte, sanatta Yahudiler çok büyük bilim adamları yetiştirdiler. Birçok Yahudi bilim adamı Yahudiliğini ciddiye almamış, insanlığa derman olmuş, yol açmıştır. Biliriz ki Yahudiler gittikleri ülkede sürgün oldukları için askerlik yapmaz, devlet bürokrasisini de bilmezler. Kendilerine kültür ve bilim alanları kalır. Bu alanlarda yoğunlaşmaları da normaldir. Hristiyanlık dünyayı kilise yapıyor, kilise imparatorluğu kuruyordu. Tam bu sırada Luther diye bir adam geldi. Gerçi aforoz edildi ama o gidişatı durdurdu. Eğer o gidişatı durdurmasaydı kilise bütün Hristiyanlıktan sorumlu olacaktı. Kilise yasalarıyla sert bir diktatorya kurulacaktı. Roma'da azizlerin dini olacaktı. Papazlar kendilerini üstün, öncü, seçilmiş hissediyordu. İşte bunun gibi Yahudiler de tarih boyunca biz seçilmiş ırkız, özel bir ırkız. Tanrı bizimle bir anlaşma yaptı. Biz bütün ırklardan üstünüz, özeliz, seçilmişiz dediler. Bu yüzden hiç kimse Yahudi dinine katılamaz. Yahudi doğmak lazım. Evlilik ilişkileri de olmaz. Çünkü Yahudi bir anneden doğman lazım. Alman, Slav, Hristiyan olabilir, Müslüman olunabilir ama Yahudi olunamaz. Çünkü o seçilmiş ırktan doğmak lazım. Şimdi herkes birbiriyle evleniyor ve dünya karışıyor. Orta Afrika'nın balta girmemiş ormanlarındaki kabileler dahi birbiriyle karışıyor şehre indiğinde. Sadece Yahudilik uzak duruyor karışmaktan. Tarihte Ermeni, Gregorian olmuş Türkler var. Ermeniler bizim dinimize gelmiş. Bir kavak ağacı her Mayıs'ta pamuk döküyor. Tohumlarını her yere, her tarlaya atıyor. Şu tarla Ermenidir, şu tarla Gürcüdür demiyor. Karışıyor dünyayla. İnsanlar da öyledir. Bütün kültürler kendi köyünden, kasabasından çıkıp bütün dünyayla kucaklaşır. Ama Yahudilik direniyor buna. Bizde bir dönme tarihi vardır. Altını üstüne getirdi Türkiye'nin. Dönmeler için çok kötü sözler kullanmak istemiyorum ama kimseyle evlenmiyor. Kendinin özel, kutsanmış olduğunu sanıyor. 600 tane aile. Mesih'e inandıkları için Yahudiliği de beğenmiyorlar. Gizli bir şey olduğu için üstünde konuşuluyor. Bu da çok saçma. 1960'lı yıllarda Dracula filmleri çok oynardı. Vampirler uzun suratlı, zayıf yüzlü. O filmler öyle bir etki yaptı ki Türkiye'de her mahallede halk bir vampir bulup linç ederdi. 60'lı yılların yerel gazete arşivlerinden bir bakın. Türkiye'nin her mahallesinde bir vampir yakalanmıştı. Herkes sokağa çıktığı zaman vampir arıyordu. Birçok suçsuz insan polise götürüldü. Börekçi, pastacı ya da oraya dışarıdan gelmiş bir garip adam vampir diye dövüldü. Dönmelerin tarihini, sebatayları topluma bu kadar enjekte edersen insanlar da okulda, evde, her yerde herkesi sebatay diye aramaya başlar. Bu sonra linçe, galeyana gidebilir. Zaten olay o düzeyde gelişiyor. Tekrar Yahudilere dönersek ne tür bir seçilmişlik olabilir ki? Seni de Allah yarattı, beni de. Senin benden üstünlüğün nedir? Biz Müslüman, Hristiyan, Eskimo, Kızılderili olalım. Hiç kimseden üstün değiliz. Onlar da bizden üstün değil. Ama burada bir problem var ve bu problem 2000 yıldır devam ediyor. Yahudi bilim adamları bu seçilmiş ırkı eleştirmiyorlar. Onların dünyaya karışması lazım. O dini reforme etsinler, revizyondan geçirsinler. Hayır, Tevrat binlerce yıldır seçilmiş ırk sunuyor. Seçilmişliğin psikolojisi de farklıdır. Seçilmişlerde şöyle bir düşünce vardır. Allah kitabında domuz yeme, leş mundardır yeme der. Sen yemezsin çünkü bu bir inançtır ama öbürü yerse rahatsız olursun. Bir Hristiyan, bir Müslüman yerse yesin. Yahudi rahatsız olmaz. Çünkü ben seçilmişim, ben yemedim, o yesin diyor. Yani ne olacak? O benim gibi seçilmiş ve kutsanmış değil. Dünyadaki sapıklıklar ya da günahlar onların ilgisinde değildir. Tuhaf bir şeydir Yahudilik. Bu konu tartışılmamıştır. Dünya bu rezilliğe ve kepazeliğe seyirci kalır. Ortalık kırılırken o balkondan seyreder. Çünkü o kendisini seçilmiş ve kutsal görür. Seçilmişliğin getirdiği bir kutsanmışlık vardır. Kendisini bütün ırklardan farklı görür. Orta Doğu'nun yüzlerce nükleeri bir insanlık, bir kıyamet sorunu olarak orada duruyor. Araplar bunlarla ortak yaşasa, bunlar Araplarla evlense, onlar bunlarla evlense, rahat olsalar hiçbir sıkıntı yok. İşte o zaman Yahudilik çok büyük kitlelere açılır. Çünkü çok zeki bilim adamları vardır. Kimseyle evlenmemek, kimseyle karışmamak, sınırlar çizmek Allah'a ve dünyaya karşı duruştur. İnsanlığın bunu tartışması lazım. Yahudilerin bu seçilmiş ırk düşüncesine Müslümanlar da İslamiyet'in ilk 100 yılında az kalsın düşüyordu. Çünkü Müslüman bilim adamları peygamberimizden hemen sonra Emevi döneminde 100 yıl Kur'an'ı Allah yarattı ve Kur'an Arapça indirildi. Demek ki Arap dili kutsaldır. Kur'an Araplara indi. Demek ki biz kutsanmışız diyerek diğerlerini köle ya da bir başkası olarak gördü. Kendine bir beylik ya da bir üstünlük atfediyordu. Oraya Türkler ve Çerkezler geldi. Onları köle gibi görmeye başladı. Bu tartışmaların üstesinden gelebilmek için bir felsefe oluşturuldu. Mutezi felsefe, akılla ayetlere bakan, akılla sorunlarını çözen bir felsefe. Örneğin, Peygamber Efendimizin bir hadisi gelir. Kedi güzeldir diye. Köpeğe bakmamak olur mu der Mutezi de. O da hayvandır. Hepsine normal bakacağız. Hadis, eğer insan aklına ters düşerse, görmezden geliyor, düzeltiyor ya da reddediyor. Bu mutezi de bir zaman sonra öyle bir hale geldi ki akla ters ayet varsa görmezden geliyor ya da iteliyor. Bu yüzden mutezilik 100 yıl sonra son buldu. Aklı çok ön plana aldı fakat Müslümanların yüzyıllarca yaşayacağı bir nizam, düşünme şekli kurdu. Bütün ayetlere aklımızla ve mantığımızla bakacağız dedi. Burada çok tuhaf bir tartışma çıktı. Kur'an mahluk mudur, değil midir? Ne demek bu? Mahluk, yaratık demek. İki yaratılmış var. Bir sen, bir ben, dünya, bitkiler, yaratılmış canlılarız. Biz yaratıldık. Kur'an da bizim gibi sonradan mı yaratıldı? Yoksa Allah gibi ezelden beri var mıydı? Yani levh-i mahfuz denilen beyaz bir kağıt. Dünyanın hafızası. Sayfa 129. Akıl, İslam'ın önünü açmıştır. Dünyada hiçbir şey yaratılmadan önce o yaratılmış mıydı? Ezelden beri var mıydı Kur'an? Levh-i mahfuzda dünyanın bir aklı, hafızası olarak Kur'an'ın dünya yaratılmadan, sen ben yaratılmadan Arap diliyle yaratılacağı ve Araplara geleceği yazılıydı. Yani senden, benden daha şerefli. Allah bütün dünya yaratılmadan önce Arap dilini kutsuyor ve Araplara özellik veriyor. Bu Yahudilikle çok alakalı. Çünkü Yahudiler de böyle seçilmiş hissediyorlar kendilerini ve bu düşünce Arap Emevi sarayına denk geliyor. Bütün ırklara aşağı bakıyorlar. 100 yıl kadar sürüyor bu tartışmalar ve sonra Abbasi halifelerinden Memun diye çok entelektüel biri ortaya çıkıyor. Bütün Emevi alimlerini topluyor. Kur'an mahluk mudur sorusunu soruyor. Ezelden beri yaratılmıştır diyenler varsa hepsini kesiyor. Kesiyor, öldürüyor ama bu tartışma 50 yıl daha sürüyor. Velhasıl Mutezi, Abbasi hükümdarlarının yardımıyla Arap, Türk, Kürt, Çerkez, Acem hepimiz insanız, hepimiz aynı şeref, aynı Allah'ın kuluyuz fikrine hakim kıldırıyor. Böylelikle önünü açtıkları İslam, Arapların özel bir dini olmaktan kurtuluyor. Bu, Arapların başkalarından farklı, seçilmiş olmadıkları anlamını taşıyor. Böylelikle İslam, Çin'den İskandinavya'ya kadar her ırka koşuyor. Dünyanın dini oluyor. 11. asra kadar Hristiyanlık sadece Roma'nın, Katoliklerin ya da sadece Papa'nın dini olma durumundaydı. Yahudilik hala Yahudilerin. Müslümanlık öyle değil. Herkesin dinidir. Herkes bu dine girer çıkar. Senin benim bir özelliğim yoktur. Arapçanın Arap olmanın hiçbir özelliği yoktur. Böylelikle sınıflaşma engelleniyor. Hepimiz bir oluyoruz. Ayetler Mutezilerin akıl metoduyla tartıldığı için ondan sonra gelen mezhepler de Hanefilik, Sünnilik aklı ön planda tutarak dini geliştiriyorlar. Bir mantık geliştiriyorlar ve ayetler, hadisler bu genel mantık içerisinde devreye giriyor. Müslümanlığın önü açılıyor. Ne muhterem insanlar ki bizi bütün dünyayla buluşturdular. Bu topraklardaki aydınlar aklın muhakemesinden konuştular. Bu eşitliğe, bu adalete. İlahi eşitlik, adalet adına büyük sorular sordular. Böylelikle dünyaya açıldı. Ama Yahudiler kendi dinlerini bu şekilde reforme etmediler. Müslümanlar bunu nasıl açtı? Akılla. Akılla yetiştirdikleri büyük filozoflarla. Garip, radyasyon sorunu gibi kimseyle beraber olmuyorsun. Kabak ağacı bile rüzgarla her tarafa gidiyor, sen gitmiyorsun. Burada akılla ilgili bir sorunumuz var. Dünyaya aklı hakim kılacaksak, dinimizi, hayatımızı, karmaşıklığımızı bu akılla çözeceğiz. Batı bizim karşımıza akılla geliyor. Rasyonaliteyi, modernizmi, teknolojiyi icat eden sensin ama bu insanların dünyaya karışmasının karşısında niçin dogmatik duruyorsun? Niçin onlara seçilmiş ırk muamelesi yapıyorsun? Muhacirlik beladır. Yahudiler sürülmüştür. Bunlarla baş edemezsiniz. Topraklarından gitmişlerdir. Onların topraklarına bağlılıkları hukuki prosedürlerle sürmez. Muhacir felsefesi başkadır. Bu topraklardan gitmiş Ermenileri düşünün. İslamiyet'te Mekke'den göçle oluşan muhacirliktir. Vatanını terk etmeyle ilgili çok trajik ayetler vardır. O topraklardan uzaklaşmayla ilgili, o yalnızlıkla ilgili. Süryaniler, Pontus, Hristiyan, Yahudi ve Ermeniler, bunlar muhacir kültürüdür. Bunlar ilelebet, kıyamete dek toprak özlemi ortaya koyacaklar ve bambaşka sertlikte konuşacaklar. Bunlar bizim gibi toprağında oturan, toprağını koruyan insanların hukuk anlayışıyla, ahlak anlayışıyla konuşmazlar. Yani bunlar çok tehlikeli yaratıklardır. Bu insanlarla kol kola girerken, lobi çalışmaları yaparken çok dikkatli olmalı. Tahmin edilemeyecek kıyametler kopar. Muhacirlik çok tehlikeli bir meslektir. Allah kimseyi yurdundan, memleketinden, köyünden uzak düşürmesin. Vatan çok önemli bir değerdir. Bunlar tarihin bir döneminde 1000 yıl yaşadıkları insanlara kahpelik yaptılar. Kudüs'te bir şekilde iç savaşlar çoğaldı ve Yahudiler dünyaya serpildi. Bu çok acıklı bir hikayedir. Bu yüzden Pontus'un, Ermeni'nin, Süryani'nin karşımızda nasıl bir trajedi içinde konuştuğunu anlıyoruz. O yüzden kendi toprağımızı çok seviyoruz. Bu yüzden ayrı gayrı olmayan bu toprakta yaşamış tarihin bütün kültürleri, bütün arkeolojileriyle beraber ve iç içe yaşamak istiyoruz. Hepsi bizim elmas kolyemizdir. Muhacir başka beladır. 1880'li yıllarda vatan kelimesi moda oldu Türkiye'de. O zamana kadar Osmanlı toprağı padişahın mülküdür. Cevdet Paşa, Namık Kemallere, bizim askerlerimize vatan kelimesini söylemeyin. Çünkü onlar vatandan kendi köylerini anlar. Kendi köylerini hayallerine koyan insanlarla uğraşamazsınız, kudururlar der. Gerçekten köy özlemi başkadır. Doğduğumuz toprak, Siz gidin Trabzon'a, hiçbir şey görmezsiniz. Ama ben gittiğimde bambaşka şeyler görürüm. O topraklarda bir zamanlar yaşamış Rum, Ermeni de başka bir şey görür benim gibi. O yüzden bu insanların bu duygularıyla oynamayın. Lobilerle, ajan servisleriyle oynamayın. Muhacir felsefesi başkadır. Bu topraklar hepimizindir ve hepimiz kardeşçe yaşayacağız. Bizim çok ciddi bir Lozan'ımız ve çok ciddi bir bağımsızlığımız var. Hazreti Ali'nin kılıcı ve egosu. Ali bir gün kılıcını çekip bir kafiri öldürmek için hazırlanıyor. Tam o anda adam Ali'nin yüzüne tükürüyor. Ali kılıcı birden elinden atıp pes ediyor. Kafir, niye beni öldürmüyorsun deyince Ali, ben o kılıcı Allah için çektim. Ama sen benim yüzüme tükürdüğün için egomdan hareketle bir şey yapmam lazımdı. Yani Allah için değil, kendim için sana vuracaktım. O yüzden kılıcı attım yanıtını veriyor. Burada çok önemli bir ders var. Şahsi gururumuz incinmiş olabilir. Burada susalım. Şahsi egomuzu devreye sokmayalım. Ali'nin elinden kılıcını attığı gibi biz de atalım. Ambargolar, yasaklar çok da doğru şeyler değil. Bana kalsa bu adamların kitaplarını da yasaklayalım. Bu benim şahsi egom, fakat benim bir ülkem var. Bu ülkemi düşünürken şahsi egomu devreye sokamam. Burada yapacağımız tek güzel şey Cumhuriyet Bayramı'nın bağımsızlık bayramı olduğunu söylemek olacaktır. Bütün halk, sendikalar, öğrenciler hep birlikte tarihte geçen 82-83 yılda olmadığı gibi muhteşem bir şekilde Cumhuriyetimizi kutlayalım. Kendi aramızda en güzel türkülerimizi söyleyelim. O gün kadınlarımız televizyonlara çıksın, en güzel şarkılarımızı söylesin. Diyarbakır'dan gelsinler, en güzel halaylarımız o gün çekilsin. Cumhuriyet Bayramı, o bağımsızlık günü, bu ülke bildiği bütün güzel şarkıları, davulları, tempoları, zurnaları, halayları, sanat müziğini, hepsini o gün söylesin. Cumhuriyet Bayramı'yla biz bir cevap verebiliriz. Biz şu anda tarihin bağımsız en eski ülkesini ayakta tutan insanız. Şöyle bir etrafımızda olup bitenlere bakın. Haçlı bayraklarıyla çevrildik. Gürcistan Haçlı, Hırvat Haçlı. Etrafımız Haçlı bayraklarıyla çevrili ve bağımsızlığın ne tadından yenmez bir duygu olduğunu biz biliyoruz. Bunu sadece Milli Eğitim Bakanlığı, Genelkurmay kutlamamalı. Bu bağımsızlığı dağımızın, taşımızın, Kayserimizin, Silvanımızın kavraması lazım. Bakın, Fransız Meclisi bir cezaevi, bir gardiyan yasası, bir tecrit yasası çıkartıyor. Sus, konuşamazsın diyor. Konuşurum ulan, sen kimsin? Çünkü ben bağımsız bir ülkenin çocuğuyum. Ben senin gibi sömürge ülkelerinden aldığım muzlarla insanlarımın karnını doyurmadım. Ben Konya'nın buğdayıyla, Trabzon'un, Diyarbakır'ın bilmem neyiyle büyüdüm. Bağımsızlıkla büyüdüm ben. Yerim senin demokrasini, özgürlüğünü, bunların arkasına gizlenmiş gizli servislerini, siyasi stratejilerini, uluslararası politikalarını. Geçeceksin onları. Bu topraklarda kardeşliğine inanmış, kendi kültürüne ve tarihine inanmış ve dünyanın hukukuna, dünya kardeşliğine inanmış 70 milyon insan yaşıyor. İşte bağımsızlık ve Cumhuriyet Bayramımız budur. Bu bayrama, bu ruhla, bu kardeşlikle sarılacağız. Bizim projemiz kardeşliktir. Kardeşlik ne demektir? Ayrı gayrı bilmemektir. Doğu batı bilmemektir. Hristiyan Müslüman bilmemektir. Bu topraklarda kim varsa bu halaya girecek. En azından yılda bir gün Cumhuriyeti anlayalım. Çünkü kafamızı karıştırıyor bu medya diktatörleri, holdingler, yabancı servisler. O gün onlar da görsün Cumhuriyet'in ne demek olduğunu. Bana bu gücü 1919'da verdiler. Bunu herkes bilsin. Bu ülkenin her çocuğu dayı konuşur, kaba konuşur ama eyvallahı yoktur. Diyarbakır'ı da, Hakkari'si de, İstanbul'u da öyle konuşur. Biz bu gücü bağımsızlıktan alıyoruz. Arkamızda halk var. Bunun ne anlama geldiğini bu adamlar bilsin. Sosyalistlerin, komünistlerin, dincilerin, Müslümanların, herkesin bu Cumhuriyet Bayramı'nda tek halayı, tek türküyü, tek şarkıyı söylemelerini istiyorum. Birbirimizle belki de kıyamete kadar laiklik ve şeriat tartışmaları yapacağız. Yapacağız kardeşim, sen öyle seviyorsun giymeyi, ben böyle seviyorum. Didişeceğiz, bunlar olacak ama vatan dendiğinde durun orada. Vatanın bu topraklardaki anlamı başkadır. ABD'nin boyası dökülüyor. Allah bize o günleri de gösterdi. Allah'a bin şükür. Ben en zor günlerde Allah'a dua ettim. Allah'ım yeter, biraz da senden bir şey bekliyoruz dedim. Allah da bize sabredin olacak dedi ve oldu. Demokratlar geldi. 2 yıl sonra tam gelecekler ve bu fütursuz savaş makinesi susacak. Ya da başka bir şekil alacak. Eğer demokratlar da aynı savaş makinesini aynı mantıkla çalıştırırsa zaten dünya kıyamet kopacak. Armageddon da olur. Ama demokratların öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Tarihte de onların siyasetleri daha yumuşak, sosyal politikalara, iktisadi kalkınmaya ve büyüme rakamlarına dönük bir siyaset yapıyorlar. Rumsfeld gibi bir adam gitti. Daha önce Powell gitmişti. Yavaş yavaş dökülüyorlar. Bunlara madalya takanlar, dünya imparatoru gibi görenler vardı. Allah'ımıza şükredelim, bugünleri de gördük. Burunları da sürtecek. Daha ne davalar açılacak, ne komisyonlar kurulacak. Bir Enron'a dava açıldı. Üçkağıtçı bir şirketti. Görülmemesi, duyulmaması mümkün değildi. Daha neler çıkacak? Bakalım o 300 milyar doları ne için ve nasıl harcamışlar Irak'ta? PKK koordinatörü var ABD'nin. Buradan da dökülüp duruyorlar işte. Emekli general Ralston'ın bir şirkette ortaklığı olduğu, ihale takipçiliği yaptığı ortaya çıktı. Her Amerikalı iş adamıdır. İş adamı olmazsan Amerikalı olamazsın. Bunların başkanı da, bakanı da öyledir. En küçüğü hisse senetleriyle bir yere ortaktır. Amerika'da böyledir. Herkesin bir hisse senedi ya da bir şirkette ortaklığı olacak mutlaka. Amerikalı bu. Şimdi bu demokratların Ermeni lobisiyle yakın olduğu söyleniyor. Bunlar çok ciddi şeyler. Bir Ermeni lobisi Amerika'da ve Fransa'da bu kadar rahat at oynatabilir mi? Ya da bir ülkenin meclisini gecenin bir vakti yasa geçirtip kilitleyebilir mi? Bir lobinin hakkı var mı buna? Amerika'da lobiler, senatörlerle, milletvekilleriyle parasal ilişkilere giriyor. Onları kayırıyor ve bu ilişkilerden skandallar çıkıyor. Ama bunun dışında lobileri çok sağlıklı bir yere koyar demokratik rejimler. Bence modern toplumlar lobileri çok ciddi şekilde masaya yatırmak zorunda. Çünkü lobilerin açık toplumun bir büyük düşmanı haline geldiklerini gördük. Ülkemizde bir İran lobisi, bir Pakistan lobisi var. Gecenin bir vaktinde 20 milletvekilini bulup pat diye bir yasa çıkartabiliyor. Bizi kendimize, dünyaya, tarihe, hukuka rezil edecek bir yasa çıkartabiliyor. Bunu Fransa'da gördük. Amerika, İsviçre meclislerinde çıkan yasalar da farklı değil. Çünkü Lozan var burada. Bir savaş yapmışım. Bütün savaşın girdisini çıktısını Lozan'da masaya koymuşum. Almışsın vermişsin iş bitmiş. Sen yeniden Lozan'dan önceye geliyorsan sen beni devlet olarak tanımıyorsun demektir. Tanımadığını da senatolarına bu Ermeni yasalarını sokarak anlatıyorsun. Sen Lozan'ı bozuyorsan ben de gidip Kerkük'e, Batum'a, Selanik'e gireyim. Ama burada şunu görüyoruz ki devletler lobilerin zorlamasıyla hukuk dışına, büyük anlaşmalar dışına taşabiliyor. Türkiye buna şahit oldu. Hem bizim 20-25 büyükelçimizi öldüreceksin, hem de bunların kanı henüz ortadayken bunları kınayacağına, bunların yasalarını alıp İsviçre, Danimarka, Hollanda'da geçirmeye çalışacaksın. İşte bir lobi bunu yapıyor. Bölüm 12. Her köyde bir bayrak dalgalanıyor. Son 20 yılda ülkemizin muhatap olduğu en büyük kötülük nedir? Sadece ülkemizin değil, dünyanın muhatap olduğu en büyük kötülük Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlar ve Anadolu topraklarında cereyan etti. Etnik azınlık, mezhep ya da halk tanımları ve kavramları Avrupa Birliği konuşmalarına pelesenk oldu ve biz birçok oyuna geldik. Belki de tarihimiz boyunca yaşamadığımız kadar büyük badireler atlattık. 20 yılda Balkanlarda, Kafkasya'da ve Orta Doğu'da birçok yeni devlet ortaya çıktı. Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan'ı biliyoruz ama Kabartak, Balkar, İnguş, Çeçen, Dağıstan, Gürcistan'ın içinden ayrılan Abhazya, şimdi ayrılan Esotya tarafı, daha önce özerk bölge olan Acar Müslümanları ayrıldı. Neredeyse her kabile bir bayrak dalgalandırmaya başlıyor. Balkan coğrafyasında sokaklar, caddeler, köyler dağıldı. Neredeyse her dağda bir bayrak dalgalanacak duruma gelindi. Bunun en güzel örneği Yugoslavya, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek, Sırp ve Arnavut Müslümanları. Sancak bitti, Kosova şimdi başına neler gelecek bilinmiyor. Yukarıda Slovenya var, Vojvodina bölgesi var. Sadece uluslararası siyasetin değil, kültürün, insanlığın, demokrasinin hepsinin tanımını gözden geçirmemizin gerektirecek kadar büyük bir facia ve acil bir durum karşısındayız. Komşularımızdaki şehirler, sokaklar, üniversiteler, camiler ikiye ayrıldı. Gürcistan'da son 15 yıl içerisinde Abhazlar, Osetyalılar artık kendi bölgelerine çekildiler. Yataklarını ayrı seriyorlar. Durumu hayvanat bahçesine benzetiyorum. Hayvanat bahçesinde tilkiler ayrı kafeste, leylekler ayrı kafeste durur. Bu korkunç bir etnik parçalanma ve tabii yüz binlerce insanın ölümüne sebep oldu. Binlerce, milyonlarca insan mülteci durumuna düştü. Bitmeyen bir etnik kavga Ermeni, Gürcü, Çeçen. Binlerce yıl orada kardeşçe yaşadılar. Ama bu etnik çözülmeye son 15 yıldır hem biz hem de dünya muhatap oldu. Gerçi Avrupa'nın nasıl seyrettiğini gayet iyi biliyoruz. Fakat Avrupa bilim adamları seyrederken kullandıkları cümlelere de çok dikkat ettik. Berlin duvarı çöktükten sonra sanki etnik parçalanmaları arzuluyor gibi bir duruşları vardı. Avrupalı başkanlar, komisyon başkanları insan haklarına dikkat edin gibi sözler sarf ediyorlardı. Bunun dışında çok da zorlayıcı yaptırım uygulamadılar. Bu da demokrasilerinden ve özgürlük söylemlerinden şüphe duymamıza neden oldu. Demokrasi insanların aynı şehirde kardeşçe yaşamasına mı hizmet etmeli, yoksa bir şehri ikiye ayırmaya mı, bölmeye mi? Bunu biz Gürcistan'da gördük ve tüylerimiz diken diken oldu. Bu bizim için büyük bir korkudur. Aynı hadiseyi Yugoslavya'ya getirdiğimiz zaman paranoya dediler. Sonuçta 8-10 parçaya ayrıldı. Bugün paranoya diyen insanlara Yugoslavya'daki etnik bölgeleri sayın desek sayamazlar. Sırplar hangi yönden geldi? Gençliğimizde Bosna büyük bir kayak merkeziydi. Kış olimpiyatlarına merkezlik yapmıştı. Biz o günlerde Saraybosna'nın ne kadar güzel bir yer olduğunu biliyorduk. Sonra defalarca gittik. Dağlarını, 20 metre uzunluğundaki ağaçlarını, Osmanlı imareti büyük camilerini gördük. Balkanların neredeyse en güzel köşesi. Medeni, kültürlü insanlar. Bugün 400 bine yakın insan öldü deniyor. 200 bine yakının boşnak olduğu belirtiliyor. Öldürülen bu insanların dağ, tepe, kasaba ve köylerini tek tek gezdik. Büyük facialar, ders çıkarılacak facialar gördük. 300'ün üzerinde Müslümanın ölüsünün yattığı bir köyde anıt mezarın yanında yaşlı bir adamla karşılaştık. Dedeye Sırpların hangi yönden geldiğini sorduk. Şaşırdı dede. Herhangi bir yönden gelmediler dedi. Bizim yüzlerce yıl beraber oturduğumuz komşularımız bizi öldürdü. Hatta iftarda bize çorba getiren ve tavla oynadığımız arkadaşlar bizi kestiler. İşte asıl panik burada başlıyor. Aynı sokakta oturan insanlar etnik kavga yüzünden birbirlerinin gırtlağına çöküyor. Bosna'nın içinde gezerken yaşlı bir boşnak teyzeyle karşılaştık. İki çocuğunu kaybetmiş. Sizi Sırp nişancılar mı öldürdü? Hangi yönden attılar dedim. Bana sen ne diyorsun evladım dedi. Biz 8 numarada oturuyorduk. Bizi öldüren 9 numaraydı. Görüştüğümüz, konuştuğumuz, aile arkadaşlığımız olan insanlar bizi öldürdüler. Bu inanılmaz bir faciadır. Avrupa'nın ortasında insanlar aynı sokakta oturamıyorlar. Oysa Avrupa 2. Dünya Savaşı'ndan büyük bir ders çıkartmıştı. Demişti ki Yugoslav, Roman, Fransız, İtalyan fark etmez. Hukuk herkesedir. Aydınlanmanın felsefesi de buydu. Hukuk herkese sözü bu yüzden Avrupa Birliği'nin anayasası oldu. Yani büyük küçük, imtiyazlı, zengin fakir yoktur. Herkes seyahat edebilir, demokratik özgürlüklerden faydalanabilir ve dünyanın nimetlerini bölüşebilir. Bu yasal bir haktır. Berlin duvarının çökmesinden sonra Avrupa Birliği temsilcilerinin konuşmalarında, raporlarında etnik cümleler gezmeye başladı. Kültürel haklardan sonra azınlık tanımları, mezhep tanımları devreye girdi. Artık demokrasi ve özgürlük demek bir mezhebi, bir etnik grubu kastetmek anlamına gelmeye başladı. Bu son 15 yılda gerçekleşti. 1, 2, 3. Daha fazla cinnet geçirmiş şehir. Haritamıza bakmaya devam edelim. Beyrut belki de insanlığın en çok ders çıkartması gereken yerlerden biri. Eğer dünyada cinnet geçirmiş bir şehir soruyorsanız bunun adı Beyrut'tur. Bugün Beyrut ikiye ayrılmıştır. Yine bölünmüş bir şehir Kudüs. Doğu Kudüs 1967'de işgal edildi ve bugün Filistinliler Doğu Kudüs'ü almadan bu savaşın bitmeyeceğini söylüyorlar. İsrailliler Doğu Kudüs'teki Müslümanların yürüyüşlerini, kaldırımda oturuşlarını, dükkanlarını, camilerini, her şeylerini aşağılamaya çalışıyorlar. Kudüs'ün, Beyrut'un, Lefkoşa'nın, Saraybosna'nın, Gürcistan'ın bölünmüş şehirlerinin etnik boğazlaşmaya, gırtlaklaşmaya ve büyük savaşa girmiş olduğuna tanıklık ediyoruz. Bugün yine binlerce yıldır Bağdat'ta karışık oturan Sünni ve Şiilerin iki ayrı bölgeye ayrıldığını görüyoruz. Abbasileri imparatorluk yapmış, İslam dünyasının büyük büyük evliyalarını, bilim adamlarını yetiştirmiş. Bu şehrin ayrı gayrı bilmeyen, kardeşçe oturmuş bu insanlarının birden nasıl sokak sokak, mahalle mahalle ayrıldığını görüyoruz. Yani bugün artık Bağdat'a tek Bağdat diyemiyoruz. Sünni Bağdat, Şii Bağdat. Çok yakın bir zamanda Kerkük'te büyük bir şehir savaşı bekliyor. Allah korusun, çok daha tuhaf bir bölünme söz konusu oldu. Hepimiz çok korktuk. Gazze'de bile Hamas'ın, El-Fetih'in ve Abbas'ın taraftarları sokaklarını ayırmaya başladılar. Bütün bunlar son 15 yılda oldu. Türkiye'nin etrafında cereyan etti. Türkiye'nin komşularındaki şehirler neredeyse göbeğinden ikiye bölündü. Ciddi bir sorundur. Sırplarla Müslümanlar niçin yan yana oturmuyor? Kıbrıs'ta Türklerle Yunanlılar, Beyrut'ta Hristiyanlarla Müslümanlar, Kudüs'te Yahudilerle Araplar ya da Bağdat'ta Şiilerle Sünniler. Bunun dibi yok. Bu bizi paniğe sürükledi. Biz aynı kavganın Türkiye'ye seyahat etmekte olduğunu, Türkiye'nin tam göbeğine düştüğünü biliyoruz. Türkiye'de büyük bir Güneydoğu Savaşı ve aynı şekilde Sivas'ta Madımak Oteli yakılarak Alevi ve Sünni çatışmasına dönük büyük suikast tertiplendi. Suikast sonucunda Türkiye'nin yaşayabileceği en büyük felaketle burun buruna kaldığı düşüncesine geldik. Allah'a bin şükür ki biz Aleviyiz diyen insanlar, Ali'yi sevenler, Hacı Bektaş'ız diyen insanlar büyük bir metanet ve sabır göstererek Madımak'tan sonra silahlarını karşıya çevirip cevap vermediler. Daha öncesinde Maraş'ta, Çorum'da gördüklerimiz toplumu biraz ayılttı. Belki de dışarıdan tertiplenen bu ajan oyunlarını Aleviler de iyi anladı, Türk aydınları da. Sayfa 140. Kızılbaşlar bu toprağın alperenleri. Hem Alevilerin hem Sünnilerin bu sabrının arkasında binlerce yılın ilahi bir tutkalı bulunuyor. Yani 8 asırdır Bektaşi tekkesiyle Mevlevi tekkesi zaten karşı karşıyaydı. Zaten aynı sokakta aile olduk. Aynı şehirlerde, aynı pazarlarda beraberdik. Hacı Bektaş'ın ilahi tutkalı bu. Kızılbaş Aleviler bu toprağa ilk gelip yerleşen, ilk medreseyi açanlar, ilk savaşanlar. Alperen dediğimiz bu insanlar bu toprağın mayası olduklarını bugün bize gösterdiler. Son 20 yılda kardeşliğimizden yana tavır aldılar ve büyük bir felaketten sakınmış olduk. Güneydoğu'daki savaşın, Sivas'taki savaşın, komşularımızdaki gibi şehirlerimizi ikiye bölmenin savaşı olduğu çok net ortaya çıktı. Bu topraklar öyle ya da böyle Moğollara karşı direndi. Az değil, yüzlerce yıl Haçlı seferlerine karşı durdu ve birliğini bozmadı. Celali isyanlarına karşı direndi. 30-35 yıl her köyde, her kasabada dükkanlar, çarşılar yağmalandı ve buna rağmen birliğini bozmadı. Kurtuluş Savaşı. Tüm dünyanın gözleri önünde, dünyanın bütün güçleri Maraş'a, Antep'e, Adana'ya girdi, İstanbul'u işgal etti. Trabzon'a kadar geldi Ruslar ve Erzurum işgal altındaydı. Her şeye rağmen bu topraklarda birliğimizi koruduk. Çanakkale Savaşı'nda, Sarıkamış'ta, Kocatepe'de hiç kimse yanındaki insana etnik ya da mezhebi bir soru sormadı. Birlikte savaştık, bu ülkenin kurtuluş savaşına, cumhuriyetine, bağımsızlığına birlikte imza attık. 1980'li yıllardan sonra aydınlar Beyrut'taki, Kıbrıs'taki, Bosna'daki, Gürcistan'daki savaşı destekler mahiyette anketler yapmaya başladılar. İnsanları Çerkez, Boşnak, Laz diye etnik olarak tanımladılar. Bu hemen hemen her anket sorusunda, sosyolojik araştırma sorusunda yer aldı. Anadolu'ya gidiyor insanlar, sen Alevilerden rahatsız mısın ya da Aleviye, sen Sünnilerden rahatsız mısın gibi sorular soruyorlar. Bunlar başlığında özgürlük, demokrasi olmasına rağmen çarşıları, sokakları, camileri bölmeye dönük sinsi bir projenin parçası. Dört bir yanımızda etnik ve mezhepsel boğazlaşmalar varken sen sorularını bunlarla şekillendiriyorsun. Bu ihanettir. Türkiye'de halk bu hain projeyi görmüştür. Bu topraklarda birliğimizi, bereketimizi, düzenimizi koruyan bir yığın evliya vardır. Nasrettin Hoca, Karacaoğlan, Hacı Bektaş, Mevlana. Bu topraklara gidin, anket sorusu sorun. Deyin ki Hacı Bektaş, Mevlana, Nasrettin Hoca, %100 cevap alacaksınız. Türkiye halkı, her etnik grup bunları sever. Bizi zaten aile yapan bu kültürdür. Bu toprakların her kubbesine sığmış, her sokağına sinmiş insanlar bunlar. Bizi bir arada tutan bu ilahi tutkalın aydınlarını, şairlerini, yazarlarını, türkülerini, halaylarını, horonlarını sormuyoruz. Neyi soruyoruz? Gürcistan'daki gibi Abhazya'yı, Esotya'yı ayrı bölgeye gönderecek, sokak savaşları başlatacak, gırtlak gırtlağa birbirimizi keseceğimiz kimlikte buluşturuluyoruz. Etnik kimlikler buluşturuldu. Bu topraklarda etnik bir kavga bu toprakların ruhuna uygun değil. Çünkü on binlerce yıl Kafkasya'nın, Balkanların, Orta Doğu'nun ve Horasan'ın, Çin, İran ve Orta Asya'nın bütün kavimleri renkleriyle bu topraklara akmış. Türkülerini, mallarını, kızlarını getirmiş ve bize dahil olmuşlar. Biz bugün bütün bu insanlarla karma karışık oturuyoruz. Tarihin en güzel pazarlarını kurduk. Eğer biz bu pazarların nasıl oluştuğunu bilmiyorsak etnik oyunlara gelebiliriz. Biz dağ başında Eskimo ya da Orta Afrika kabileleri gibi tamamen dünyadan uzak ve tecrit yaşamadık ki. Buradan İpek yolu geçer. Aden'e, Habeşistan'a, aşağıdan Basra Körfezi'ne yeni bir kervan gelir. Bu kervan yolu Kahire'ye, Kudüs'e akar. Diğer kervan yolu Erzurum'dan, Anadolu'nun ortasından geçer. İskenderun'a iner, İzmir'e, Bursa'ya geçer. Bir kervan yolu Trabzon'a gelir. Yukarıdan bir kervan Keç Boğazı, Kırım, oradan Balkanlara iner. Bütün bu kervan yollarını Osmanlı tuttu. Hem Kırım hem Yemen Osmanlıların siyasi idaresi altındaydı. Kırım'ın pazarı İstanbul, Trabzon, İskenderun, Kahire, Şam, Basra, Aden ve İsfahan yani İran toprakları, Horasan'ın bütün bu pazarları binlerce yıl trafiği sağladı. Sosyal, siyasi, ticari trafik. Kahire'nin geçmişini anlatan herhangi bir metin okuduğunuzda buranın bir insanlık muhacerasıyla, insanlık kalabalığıyla, insanlık aşkıyla dolduğunu ve karma karışık olduğunu görürsünüz. Bugün de Kahire öyledir. Bütün Afrika'nın etnik unsurları orada bir aile olmuştur. Aynı şeyi Şam üzerine de söylersin. Çünkü Şam hak yolunu tutar. Bu hak yolundan insanlar on binlerce yıl oraya inmiş. Kudüs'te Süleyman Tapınağı'nı oraya kim yaptı? Yahudiler. Hazreti Süleyman bütün gelen kervanları kendine istiyordu. Şaşalı bir şehir yapmak istedi. Şaşalı şehir, efsanelere karışmış Babil Kulesi'nde her kavim bir asma bahçede oturuyor. Enteresandır. Asma bahçelerde oturan her etnik kavim kendi dilini konuşmaya başlayınca Babil çöktü. Yani etnik ve mezhebi ifadelere ve kavramlara çok dikkatli yanaşacağız. İsfahan, tarihin en güzel şehirlerinden biri. Bugün de öyle. Kimse Paris, Prag, Londra daha güzel diyemez. Tarihin baştan aşağı bütün büyük şairleri İsfahan'ı övgüyle, iltifatlarla anıyor. Bu kadar güzel şehir olamaz. Bu inanılmaz güzel şehirlerde pazarlar kuruldu. Bu pazarları kim kurdu? Bu pazarlarda ne vardı? Bu pazarlara kim geldi? İşte İtalya kapısına kadar büyük mal trafiği, ticaret trafiği, hac trafiği, İpek yolu, bütün bunlar bu pazarlarda buluştu. Bu çarşılara herkes girdi çıktı. Bütün çarşıların özelliklerine de dikkat etmemiz lazım. Çünkü bizim nasıl karıştığımız çarşılarda ortaya çıkıyor. Diyelim ki Hintli, İranlı, Çinli bir tüccar bu pazarlara mal gönderiyor ya da kendisi geliyor. Şimdi bunu iyi anlamamız için bu pazarları yüzlerce yıl idare etmiş lonca sistemini, loncaların ekonomiden ne anladığını, hak-hukuk ölçülerini, terazi ölçülerini, meslekleri nasıl tasnif ettiğini, ticaretin, mesleklerin, kısaca bir ekonomik-sosyal hayatın nasıl düzenlediğini görürüz. Çünkü bir fırıncı kalkıp bir kuyumculuk yapamaz, ikinci bir dükkan açamaz. Her insan kendi mesleğini, kendi ustalığı olan mesleği yapacak diyor. Bugün parası olan her mesleği yapabilir. Aydın Doğan dahi gazeteciyim diyor ama domates de satabilir, fırıncılık da yapabilir. Lonca sisteminde diyelim fırıncı, boyacı, kumaşçı ya da derici bir sürü para kazanıyor. Kazandığı parayı insan ne yapar? Çocuğunu evlendirir, kendisi hacca gider, bir ev alır. Peki fazla parayı ne yapacak? İkinci bir dükkan açması yasak. İkinci bir dükkan açması için çocuğunun gidip kuyumculukta çıraklıktan başlayıp sanatkar olması gerekir. Bu insanlar fazla parayı sosyal yardımlaşmaya, imaretlere veriyordu. Yani otellere ve aş evlerine. Böylelikle toplumda sosyal yaralara uzanıyordu bu paralar. Tekkelere gidiyordu. İnsanlar oralarda yiyor, içiyor, zikrediyor, dua ediyor, bir nevi karınlarını doyuruyordu. Bu toplumda alt sınıf ve üst sınıf olmasını engelledi. Yani kuyumcu zengin, öbürü de çok yoksul değildi. Hatta çalışmadan da karın doyurabiliyordu. Otellerde yatılabilirdi. Dervişler istedikleri yerlerde küçük bir hizmet karşılığı kalabilirdi. Bu sınıfsız toplum 1800'lere kadar sürdü. kardeşleşme törenleri. Topraklarımızda koloni kurmuş, ticaret yapan Cenevizlilerin, Venediklilerin hayatlarına bakalım. Bunları İskenderiye'de, Kudüs'te, Foça'da, İskenderun'da, Trabzon'da, İstanbul'da görüyoruz. Binlerce yıl bizimle ticaret yaptılar. Bu insanlar ticaret yaptıkları yerde, ayrı mahallede, burçlarda oturuyorlar. Mesela kibir görebiliyoruz bunlarda. Yüksekten bakma, zenginliğiyle övünme. Bunlar burjuvadır. Kendi ülkelerine, Venedik'e, Ceneviz'e, İtalya'ya döndüklerinde yoksullarla bir mesafe koyarlar aralarına. Feodal bir beydir, zengindir onlar. Aşağıdaki serftir, köledir ve aralarında derin bir uçurum vardır. Bunlar sanata hamilik yaptılar. Çarşılar, pazarlar kurdular. Ancak sosyal yardımlaşmayla aradaki uçurumu gideremediler. Bir sınıf kaldı. O yüzden batılı tarih sınıf tarihidir. Bu sınıf tarihi zenginlerle yoksulların, işçilerle burjuvanın çatışmalarından doğmuş bir tarihtir. Çatışmalardan doğmuş bu tarihi bize yüzlerce kez öğrettiler. Zaten bütün büyük savaşlar da bundan çıktı. Bir insan zengin olur, burjuva olur da yoksulları niçin hakir görür, onları beğenmez ya da onlardan üstün olduğunu düşünür? Bu, Batı siyaset biliminin, sosyolojisinin ya da batılı insanın psikolojisiyle, tarihiyle, karakteriyle çok yakın ilişkilidir. Bizim topraklarımızda üstün, aşağı, yukarı tanımları yok. Birbirimizi küçümseme gibi tanımlarımız yok. Biz etnik, mezhebi bir ayrımla birbirimizi küçümsemiyoruz. Bizde kibir olmadı. Roncaların ahlak düzenine, bunu besleyen dine, tasavvufa, törenlere, merasimlere, dualara, şarkılara, zikirlere ya da sosyal hayatı düzenleyen ekonomik yapılara bakıldığında hiç kimsenin kimseden üstün olmadığı anlayışının hakim olduğu görülür. Kibir yoktur asla. Mevlana'nın tekkesine gelen insanlar aynı kubbe altında ilahi söyledi, Allah dedi ya da aynı pazarda yan yana çalıştı. Bunun fantastik diyebileceğimiz çok güzel örnekleri de var. Mesela roncalarımızın ayrı bir töreni var. Kardeşleşme töreni dediğimiz törenlerde Çerkez, Boşnak boyacıyı yanına alıyor ve şeyhin huzuruna çıkıyor. Bugün Anadolu kasabalarına gidin. Bu roncaların pirleri olan Ahi Evranların hepsinde mutlaka bunu görürsünüz. Şeyhe, Çerkez'le kardeşleşmek istiyorum diyor. Buna da kardeşleşme töreni diyorlar. Arkadaşı kendinden önce ölürse onun karısı ve çocukları ailesi oluyor. Yani onlardan sorumlu oluyor. Kardeşleşerek tek aile oluyor. Çerkez, Laz, Laz Tatar, Tatar da Kürt'le kardeşleşiyor. Binlerce kardeşleşmiş bir toplum, aynı aile olmuş. Bu kardeşleşme törenlerinin bu loncalarda binlerce yıl niçin, hangi gerekçelerle yapıldığını bugün çok daha iyi anlıyoruz. Hristiyanlaşanlar ve Gürcistan. Kardeşleşmenin önemini bugün kuzeydeki duruma bakarak bir kez daha teyit etmek mümkün. Gürcistan Devlet Başkanı Saakashvili, NATO'yu Avrupa'ya arkasına aldı ama biraz kabadayı aldı. Rusya ile meydan savaşı verebileceğini düşünüyor. Bu mümkün değil. Bizim Sarp sınırının hemen yanında Acaristan Özerk bölgesi var. Sovyetler zamanında da Özerk bölgeydi. Acaristan o bölgedeki Müslüman demek. Müslümanlara öyle bir ad koymuşlar. Artvinlilerin, Rizelilerin amcaları, dayıları oradadır. Acaristan'dan ilk ezan sesi 80 yıl sonra geldi. Oraya giden iş adamlarının da katkılarıyla bir cami yapıldı ve ezan okundu. Peki bu Müslümanlar 80 yıl ne yapıyordu? Türkiye sınırına gelip ezan dinliyordu. Sovyet Rusya ezan dinlemeyi de yasakladı. Bu nedenle ibadeti de öğrenemediler. Zamanla oradaki Ortodoksların baskısı altına girdiler ve yarısı Hristiyanlaştı. O bölgede Gürcistan Haçlı bayrağını aldı. Gürcüler, bizim bu topraklara geldiğimiz binlerce yıldır Selçuklulara saldırmış, yani güç ve irade göstermiş güçlü bir kavim. Şimdi Haçlı bayrağını kullanıyor. Ateist, Marksist felsefeden gelen Gürcüler şimdi Haçlı bayrağı taşıyor. Yunanlılarda Haçlı bayrağı, Hırvatlarda Haçlı bayrağı. Etrafımızda Haçlı bayrakları çoğalmaya başlıyor. Hristiyanlaşmış Acarları alıp Yunanistan'a götürüyorlar. Orada bir de Apaza bölgesi var. Yarı özerkliğini almış gibi ama Gürcistan bunu kabul etmiyor. Kafkasya'da da bol küçük kavimler vardır. Bunların en güçlüleri Abhazya'dır. Diğeri Osetya. İnguşlar, Dağıstanlılar ve Çeçenler de var. Onlar da o dağlık bölgede kavimsel özelliklerini tutabilmişler. Osetya 80 senedir ortaya çıkmadı. Selçuklu tarihini okurken Osetya Savaşı görülür. Sovyetler dağıldıktan sonra hepsi küçücük yerlerini ister hale geldiler. Tabii bizim Ahıskalı Türklerimiz o bölgeden, Ermenistan'a yakın bölgeden alındı ve Rusya'ya atıldı. Ahıska Türkleri Stalin'den dolayı uçsuz bucaksız bir eziyet tarlasında sürünüyorlar. Yurtları, yerleri yok. Ahıska'nın hemen yanında Cevahiye diye bir bölge var. Bu bölgede de Ermeniler hak iddia ediyor. Şimdi orayı da Gürcistan'dan kopartmaya çalışıyorlar. Muhtemel bir Rus-Gürcü savaşında Ermeniler karlı çıkmaya çalışacak. O bölgeyi kaparak zaten Karabağ'ı koparttılar. Şimdi Cevahiye bölgesini de kopartacaklar. Gürcüler aşırı yoksul ama Rusya'ya kafa tutmaya çalışıyor. Bu kavgadan Gürcistan'ın zararlı çıkacağı çok açıktır. Çünkü Abazya'nın tam bağımsızlığı alenen ortaya çıkacak. Ermenilerin de hortlayacağı görünüyor. Gözümüzün önünde Müslümanların da yaşadığı bu bölgede Kuzey Irak gibi kaynayacak.